Ayrım 62, sayfa 459, 55. bölüm, Roma, 22 Kasım, 16.30. Yüzbaşı Willie Newman mutsuzdu. Kısa boylu, geniş omuzlu ve güçlü yapılı bu adamın yüzü, yaşadığı 26 yıldan çok fazlasını gösteriyordu. Hamburglu bir liman işçisinin oğluydu. Ama babasından önceki 3 kuşağın geleneklerine uymamış, denizin çağrısını dinlemeyip 17 yaşında Lutbof'a katılmıştı. Ardında Junkers nakliye uçaklarıyla Rusya'da geçirdiği her türlü hava koşulu ve Sovyet avcı pilotlarıyla başa çıktığı 3 dolu yıl vardı. Düşman uçakları onu yere çakmak için ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, Newman her seferinde şanslı çıkmış, bütün bu uçuşlardan sonra sol bacağında birkaç dikişlik bir şarapnel yarasından başka sıkıntı çekmemişti. O gün öğleden sonra Praktika de Mare havaalanında dururken talihin onu terk etmek üzerine olduğunu düşündü. Düşman ülkesi üzerinde uçmak ve düşman toprağına inmek zorunda olmak zaten yeterince tehlikeliydi. Ama son dakikalarda ortaya çıkan sorun hepsinden de daha ciddiydi. Uçuş ekibinin kendisi dahil 4 Lutbof subayı komutanı olarak Skorzen ve adamlarını Mısır'a götürecek olan Dakotaların mürettebatından sorumluydu. Daha önce Skorzen ile çalışmış, kara kışın ortasında onu ve adamlarını Sovyet atlarının gerisine indirmişti. Mussolini'nin kurtarılmasından sonra Almanların altın çocuğu olarak görülse de albayın bir çılgın olduğuna yemin edebilirdi. Newman, albayın adamlarına Amerikan üniformaları giydirerek Kahire'de ne yapmak istediği konusunda bilgisi yoktu. Onun katıldığı briefingler sadece uçuş konusuna yönelikti. Gerisi onu zaten ilgilendirmezdi. Ama hava ve mürettebatın güvenliği onu ilgilendiren konuların başında geliyordu. Skorzeny ile birlikte uçak hangarının önünde durduklarında elinde son hava raporları vardı. 1 kilometre kadar ötedeki denizden serin bir rüzgar esiyor, güneş çevreyi ısıtmasına karşın yavaş yavaş ufka yaklaşıyordu. Hangarın içinde hem kendi pilotları hem de Skorzeny'nin paraşütçüleri rahatsız bir bekleme içindeydi. Sürekli harekete alışmış insanlar için en kötü ceza hareketsiz beklemektir.
''Galiba bir sorun var albay.''
Skorzen kısa boylu Newman'ın karşısında bir dev gibiydi.
''Anlat.'' ''Raporlara göre önümüzdeki 24 saat İtalyan kıyılarının bu bölümü üzerinde yoğun sis riski giderek artıyor. Eğer tahminler doğruysa bu çok kötü. Hatta korkunç. Görüş mesafemiz olmayacak. Bildiğimiz gibi görüş mesafesi kalkış ve inişi etkiler.''
''İniş beni ilgilendirmiyor.'' dedi Skorzen kabaca. ''Sadece kalkış Newman. Siz çok yoğun da olsa kalkabilirsin değil mi?''
Newman omuzlarını silkti.
''Mürettebatın hepsi sıfır görüşle de kalkabilir. Sorun burada değil. Üstelik hepsi de Dakota'yı yakından tanıyor. Lutwaffe'ın Berlin'deki özel operasyonlar biriminde eğitimden geçtiler. Üstelik pilotlardan ikisi savaştan önce ticari hava şirketlerinde çalışırken Dakota'yla uçmuş. Ama eğer bu havaalanı yoğun sis altında kalırsa, uçaklardan herhangi biri motor sorunu ya da önemli bir teknik arıza çıkardığında, hem kalkış anında hem de kalkıştan sonra büyük sıkıntı yaşarız.
Ama havaalanına geri dönmek zorunda kalsak, kontrol kulesi bize telsizde yol gösteremez mi?
Şartlar kötü olduğunda güvenli iniş diye bir şey yoktur. Bir uçağın kısıtlamaları diye adlandırılan değerler vardır ve bunlar havaya ve görüş mesafesine bağlıdır. Bırakın pisti, pist ışıklarını bile göremiyor olabiliriz. Böyle bir durumdaysa tehlikeden başka bir şey demek değildir. Yoğun siste sıfır görüş mesafesiyle uçmak riskini almak istemiyorum. Özellikle de yakıt, yolcu ve malzeme yüklü bir uçakta. Bu çılgınlık olurdu. Üstelik bu civarda inebileceğimiz başka alanda yok. Roma'nın güneyindeki bütün alanlar müttefiklerin ellerinde. Üstelik eğer hava raporlarına inanabilirsek, onlar da yoğun sis altında kalacaklar.
Skorzen'in kocaman elini yüzünden geçirdi, içini çekti. Kıyıya, denize baktı. Sanki havanın kendilerine nasıl bir sürpriz hazırladığını görmek istiyordu.
Bize hiçbir şey durduramaz Newman, yoğun sis bile. Berlin'den aldığım son mesaj alarm durumuna geçmemizi bildiriyor. Bu da her an havalanmamız gerekir anlamına geliyor. Hava kararmadan böyle bir emir geleceğini sanmıyorum. Ama durum bu.
Ama biz hava şartlarından söz ediyoruz albay. Doğaya karşı çıkmak risklidir. Eğer bir yanlış yaparsak hem benim hem mürettebatımın, hem de sizin adamlarınızın hayatları tehlikeye girer.
Görevimizi yapmamızı engelleyecek her şeye karşı çıkıyorum yüzbaşı. Buna hava şartları da dahil. Yapmamız gerekeni yapacağız. Gitme zamanı geldiğinde gideceğiz. Siz olsun olmasın. Zamanı geldiğinde bu iki uçağın havalanmış olmasını istiyorum.
Ama mürettebat ve yolcuların güvenliği?
Sana verilen emirlere uy Newman. Scorzin bağırır gibi konuştu. Arkasını dönüp uzaklaştı.
Kahire 18.00. Weaver Sanson'ın bürosuna girdiğinde onu gaga burunlu zayıf bir Mısırlıyla konuşurken buldu. Weaver Sanson'ın bürosuna girdiğinde onu gaga burunlu zayıf bir Mısırlıyla konuşurken buldu. Adamın kara gözleri pek dostça bakmıyordu. Cildi çiçek bozuğuyla kaplıydı. Yanında yıpranmış bir evrak çantası getirmiş, kısa kollu gömlek giymişti. Adam ne kadar da tanıdık görünse, Weaver onu nerede gördüğünü hatırlayamadı. Sanson iki adamı tanıştırdı.
Yüzbaşı Yusuf Arhan'la tanışmanı istiyorum. Kahire cinayet masasından.
Weaver bu adı hatırladı. Mustafa Evir'in öldürülmesini araştıran yüzbaşıydı. Arhan nefis bir İngilizceyle,
''Sizinle tanıştığıma çok sevindim Yarbay Weaver.''
dedi ve elini uzattı. Weaver Sanson'a döndü.
''Bütün bunların amacını açıklayacak mısın?''
''Bizim Yusuf'la dostluğumuz uzun yıllara dayanır. Yusuf cinayet masasına geçmeden önce gizli polisteydi. Muhaberatta.''
Weaver Arhan'a baktı. Yarı kapalı gözleri ve tehditkar bakışlarıyla hala bir gizli servis görevlisini andırıyordu.
''Pek anlamadım.'' ''Anlayacaksın. Hem de pek çabuk. Otur.''
Sanson koltuklardan birini gösterdi, sonra Arhan'a döndü.
Anlat ona Yusuf.
Mısırlı çantasından iki eski karton dosya çıkardı, sonra Weaver'a dönüp nazikçe sordu.
Siz 1939'da Sakkara'da kazı yapan uluslararası bir arkeoloji grubunun üyesiydiniz değil mi?
Evet, ne olacak?
Arhan dosyalardan birini açtı, okumaya başladı.
Harold Weaver, Amerikan vatandaşı, New York doğumlu. Mühendislik okumuş. Babası Thomas Weaver. Haldır adında çok zengin bir Alman-Amerikan ailesinin yanında çalışıyor. Bekar. Ancak aynı arkeolojik grubun üyesi olan Alman vatandaşı Rachel Stern'le ilgi gösteriyor. Bilinen kötü alışkanlığı yok. Arada sırada içki içiyor. Mr. Weaver'ın sadık bir Amerikan vatandaşı olduğu, herhangi bir casusluk faaliyetine katılmadığı belli oluyor.
Arhan dosyayı kapatıp gözlerini kaldırdı.
Devam edebilirim. Daha bir sürü ufak ayrıntı var ama bütün bunların ilginizi çekeceğini pek sanmıyorum.
Weaver Mısırlı'ya öfkeyle baktı.
Demek beni izliyordunuz.
Arhan omuzlarını silkti.
Ben ve adamlarım ülkeye gelen arkeoloji gruplarından çoğunu izledik. Gizli polise takılan adı hepiniz biliyorsunuz sanıyorum. Kızıl göz. Hiçbir zaman uyumayan göz. Sadece sizin ekibiniz değil, daha bir sürü başka yabancı konuğu da izledik. Bizi ilgilendiren ya da şüphelendiğimiz herkesi. Liste oldukça uzun. İtalyan ve Alman petrol şirketi yöneticileri. Üniversitelerimize gelen Amerikalı profesörler. Diplomatlar bile. Durakladı.
Aslında sizinle yollarımız 4 yıl önce karşılaştı. Belki hatırlarsınız. Amerikan Büyükelçisi'nin ikametgahında tanıştık. Bir veda partisiydi. Weaver birden şaşırdı. Arhan'a daha önce nerede gördüğünü hatırlamıştı.
Ben Rachel Stern'le terastaydım. Siz de bizi izliyordunuz.
Arhan başıyla onayladı.
Oldukça uyanıksınız Yarbay Weaver. Üstelik hafızanız da güçlü. Bu kadar uzun süre önce geçmiş, bu denli önemsiz bir olayı hatırlayabilecek çok az kişi vardır.
Bizi neden izlediniz?
Sadece sizi ve genç bayanı değil, o gece davetli olanların büyük bir bölümüyle ilgileniyorduk.
Soruma cevap vermediniz. Arhan tereddüt edince Sanson araya girdi.
Anlat Yusuf.
O gece izlediklerimizden bazıları kesinlikle masumdu. Bazıları ise hiç de olduklarını söyledikleri insanlar değildi. Casustular. İtalyan, Alman, hatta Amerikalı. Bazı durumlarda insanları sessizce sınır dışı ettik. Ancak Sakkara'daki Almanlar arasında bazıları çok ilgimizi çekti. Özellikle de Rachel Stern ve ailesi.
Neden?
Çünkü onların Alman casusu olduklarına kuvvetle inanıyorduk. O dönemde Mısır'dan ayrılmamış olsalardı onları herhalde tutuklardık.
Weaver inanmaz gözlerle Sanson'a baktı.
Olacak şey değil. Bırak da bitirsin. Devam et Yusuf.
Genç kızı uzunca bir süre belli etmeden izledik. Çeşitli zamanlarda Nazi haber alma örgütleri adına çalıştığından şüphelendiğimiz kişilerle askeri tesislerin yakınında görüldü. Babasıyla gizli arkeolojik kazılar yürütüyordu. Bu kadarı bile tutuklanmasına yeterliydi. Ama inanın bana, çalışmalarının esas amacı çok daha tehlikeliydi. Ne demek istiyorsunuz? Arhan cevap vermeden önce Sensin'e baktı. Almanların eninde sonunda Kuzey Afrika'yı istila edeceklerinden ve başlıca hedeflerinin Mısır olduğundan emindik. Gizli yerlerde silah, cephane, malzeme, mühimmat stoklayacağını biliyorduk. Savaş başladıktan sonra bu malzemeyle Mısır'da bir ordu oluşturacaklar ve ülkeyi kargaşaya sürükleyeceklerdi. Bildiğiniz gibi o dönemde halk ve ordu içinde Nazi davasına inanan çok sayıda insan vardı. Hoş, şimdi de öyledir ya. Araştırmalarımıza göre Profesör Stern'in görevi Kahire yakınında depo olarak kullanılmaya uygun arkeolojik bölgeler aramaktı. Elinizde kanıt var mı? Arhan tereddüt etti. Hayır, ama eminiz. Rachel Stern'le buluştuklarını söylediğiniz o insanlar, Weaver araya girdi. Tamamen masum da olabilir. Yanlış zamanda yanlış kişilerle de karşılaşmış olduğunu düşünebilirdik. Ya da bilmeden onlarla tanışmıştı. Mümkün değil mi? Belki. Ama buna inanmıyorum. Yapmayın yüzbaşı. Stern'lerin casus olduklarını kabul edemem. Kaç kere daha söylemem lazım. Profesör Nazilerden nefret ediyordu. Eşi de Yahudiydi. Nazilerden nefret etmesi bence bir maskeydi. Eşinin kökenine gelince, bu da doğrulayamadığımız bir söylenti olsa gerek. Arhan durakladı. Öteki Alman'ın Haldırın'da bir casus olduğundan şüphelenmiştik. Ancak Bayan Stern'e gösterdiği yakınlık dışında pek bir şey bulamadık. Ama bir konuda hiç şüphemiz yok. Nedir o? Sakarya'daki gruptan en az dördü Nazi ajanıydı. En önemlisi içlerinden biri aylar sonra casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Başlıca Nazi ajanlarından birinin sizin kazınız döneminde Kahire'de çalışmakta olduğunu itiraf etti. Kod adı Bülbül'müş. Arhan gözlerini Weaver'dan ayırmıyordu. Bülbül'ün Rachel Stern'den başkası olmadığından eminim. Weaver neredeyse kahkaha atacaktı. Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? İçgüdü. Bülbül herhalde Almanların şimdiye kadar kullandıkları en yetenekli ajandı. Onu suçüstü yakalamak imkanı bulamadık. Çok zekiydi. O nedenle içgüdüden başka bir şey yok. Sensin sordu. Ne diyorsun Weaver? Katılmıyorum. Bir insanı sadece içgüdüyle suçlayamazsın. Kanıt gerekli. Arhan ikinci bir dosya uzattı. Elimizde reddedilmez kanıtlar olmadığı doğru. Ancak içgüdü bir istihbarat subayının sahip olması gereken en önemli yeteneklerden biridir. Elimizde genç hanımın gittiği yerleri ve karşılaştığı kişileri gösteren bir dosya var. Belki de kendiniz okumak istersiniz. Böylelikle şüphelenme nedenlerimizi de anlamış olurdunuz. Weaver dosyaya bakmadı bile. Gerek yok. En iyi niyetle hazırlanmış bir istihbarat raporunun bile yanlış sonuçlara götürebileceğini benim kadar siz de bilirsiniz. Hiç içgüdünüz size burada bir yanlışlık yapmakta olduğunuzu söylemedi mi? Tabii ama... Aması falan yok. Bu sefer yanıldınız. Benim hakkımda bile yanıldınız. Anlamadım. Ben Boston'da doğdum. New York'ta değil. Arhan omuzlarını silkti. Basit bir ayrıntı. Daha sonra nezaketle sordu. Sizinle genç hanım arasında duygusal bir bağ var değil mi? Bunun konuştuklarımla ne ilgisi var? Biz Mısır'da aşık erkek sivilceyi gamze sanır deniriz. Aşk insanın gözlerini kör eder. Weaver benzetmeyi duymazlıktan geldi. Sensin Arhan'a döndü. Teşekkürler Yusuf, gidebilirsin. Yüzbaşı dosyalarını çantasına koydu. Çantayı koltuğunun altına sıkıştırdı. Nazikçe eğildi. İyi günler beyler. Sizinle tanıştığıma sevindim Yarbay Weaver. Mısırlı odadan çıktıktan sonra Sensin Weaver'a döndü. Arhan iyi bir polis. Onun düşüncelerine inandığımda genellikle pişman olmam. Hani Evir'in öldürülmesinde olduğu gibi. Bu gibi olaylar karşısında bir altıncı hissi var. Onu pek de yanıltmadı. Kötü bir koku aldığını söyledi. Haklı çıktı. Ama sen ona inanmadın değil mi? Hayır, inanmadım. Sensin içini çekti, parmaklarını kavuşturdu. Çöldeki araştırmalardan iyi sonuçlar aldık. Sen gelmeden biraz önce Myers aradı. Ahmet Farnat adında birini yakalamışlar. İskenderiye'den 30 kilometre kadar uzakta. Ebu Sammar diye bir köyde küçük bir otel işleten bir Alman ajanı. Tutuklanırken vurup yaralamak gerekmiş ama kendindeymiş ve onu az da olsa konuşturmayı başarmışlar. Anlaşılan gelenleri karşılamak için Berlin'in görevlendirdiği adam o. Plana göre yakındaki terk edilmiş alana ineceklermiş. Farnant da onları Kahire'ye gönderecekmiş. Alana inememişler ama birkaç saat sonra öldürülen subaylardan aldıkları ciple köye gelmişler. 5 kişi. Pilot, 3 erkek bir de kadın. Farnant'ın anlattıklarına göre bütün sorumluluk Holder'daymış. Pilot düşüş sırasında ağır yaralanmış, sonra da ölmüş. Düşündüğümüz gibi karşımızda 4 kişi var. Onu ne zaman sorguya çekebiliriz? Onun uzmanca sorguya çekilmesi çok önemli. Bu da benim görevim Weaver. Bize daha fazla ne anlatabileceğini pek bilmiyorum. Herhalde Almanların gerçek amacını bilmiyor ama bu andan itibaren bunun seni ilgilendiren bir yanı yok. Ne demek istiyorsun? Sensor'ın sesi kararlıydı. Bu konudaki görevinin sona erdiğini sana resmen bildirmek zorundayım. Kararlarından şüphe duyduğum birine daha fazla güvenemem. Allah kahretsin Sensin, bunu yapamazsın. Yaparım. Üstelik General Clayton da onayladı. Aslında seni bugünkü görüşmede görevden almak istiyordu. Ben sana bir şans daha vermemiz gerektiğini söyledim. Kanıtları görünce fikrini değiştireceğini düşündüm. Ama sen kafanın dikine gittin ve benim profesyonel mantığıma değer vermedin. Eğer benim fikrimi kabul etseydin bu göreve devam ediyor olacaktın. Ama gerçeği söylemek gerekirse bu görevi gereken titizlik ve cesaretle yapacağına hiç inanmamıştım Weaver. Ne demek istiyorsun? Sana daha başlangıçta söylemiştim. Görevini yapacak ve emirlere uyacak bir subaya ihtiyacım var. Gerektiğinde düşmanı öldürebilecek birini. Senin bunu yapabileceğinden emin değilim. Sen ve dostların çizginin değişik yanlarındasınız ve aranızdaki dostluğun çok derin olduğu görülüyor. Arkadaşlarına sadakatin ve ülkene karşı görevin arasında bir çelişki olabilir. Onları askeri mahkemenin karşısına çıkarmaktansa kaçmalarına göz bile yumabilirsin. Ben de buna izin veremem. Weaver patladı. Burada asıl konuyu göz ardı ediyorsun Sensin. Rachel Stern'in casus olduğu konusunda en ufak bir kanıt yok. Sadece söylenti ve tahmin. Suçsuz bir insanı öldüreceksin. Bu bir görüş meselesi. Arhan'ın suçlaması benim için yeterli. Üstelik bu çok da önemli değil. Senin de arkadaşların çoktan mahkum oldu. Sana Arhan'ın bildiklerini gösterip düşünceni değiştirmen için fırsat sağladım. Sensin ayağa kalktı, kasketine uzanarak toplantının sona erdiğini belli etti. Şimdi senin için bir sakıncası yoksa gidip Farnand'ın sorgusuna katılmam gerekir. Sana iyi günler Weaver. Weaver iskemlesini öfkeyle itti. Beni böyle atamazsın. Karar verildi bile. Beni dinle Sensin. İyi günler dilin. Öyleyse bana tek bir iyilik yap, dedi Weaver yalvaran bir sesle. Holder'la Rachel Stern'i bulursan ateş etmeden önce bana onlarla konuşma fırsatı ver. Belki de onları teslim olmaya ikna ederim. Gördün mü? İşte söylediklerimin kanıtı. Hala onların hayatını kurtarmak derdindesin. Ama arkadaşlarına teslim olmalarını önermek için adamlarımın hayatını riske atacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Unut bunu Weaver. Bunu yapmam. Ayrım sonu. Sayfa 467.